Ayrım 9.
Sağlamlıktan uzaklığı kendini ele verir hemen. Gregor, ejderhanın elinden bakire genç kızı kurtaran ermiş George gözüyle bakar kendine. Hatta adı da uzaktan ermiş George'un adını çağrıştırır. Ama beri yandan ejderhanın kendisidir. Ağzından alevler püskürterek sevdiği bakire kızı, yani kendi kız kardeşini elinden almak isteyenlere karşı savunur. Kız kardeşine sahip olmayı kafasına koymuştur Gregor. Kız kardeşini bir kez kesinlikle ele geçirmeye görsün, o zaman ama ancak o zaman kendisini konservatuara yollamayı kafasına koyduğunu ve bunu o bilinen felaket başına gelmese daha geçen Noel'de, Noel geçmişti herhalde, yapılacak itirazlara kulak asmadan herkese açıklamayı düşündüğünü bir sır gibi ona emanet edecekti. Harıl harıl düş kurduğu bu anda bile Noel'in geçmiş olduğunu düşünmeden duramaz, sanki söz konusu tarihin geride kalmasıyla verdiği sözün gerçekleşmesi de hayal olmuştur. Böylece Gregor yalnız elde edemeyeceği bir şeye sahip olmak istemekle kalmaz, bunu karşılığında hiçbir şeyi ödemeden başarmayı düşler. Ne var ki Noel çoktan geçmiş, kurtarıcı İsa ile birlikte insanlığın kurtuluş umudunun da dünyaya gözlerini açtığı gün gerilerde kalmıştır. Burada Gregor'un suçunu bulanık bir girdap gibi karşımızda buluruz. Kafka'nın ustalığıyla öykünün doruk noktasına ulaşmış görürüz kendimizi. Bu beri yandan öykü kahramanının gelişiminde en dip noktadır. Yele verilip çarçur edilmiş bir yaşamın buzsu soluğu karşıdan yüzümüze çarpar. Gregor'un suçunun ne olduğu ve geçirdiği dönüşüme neyin yol açtığı sorusu bir kez daha duyurur sesini. Acaba Gregor'un suçu kendisinden mi kaynaklanmakta, onun sahip olma tutkusundan ve bu tutkuyu kendi kendine itiraf etmedeki güçsüzlüğünden mi ileri gelmektedir? Böcek Gregor, kız kardeşinin kendi yanında kalmasını ister ama kız kardeşi zorla değil de kendi gönlüyle onun yanında kalacaktı. Demek oluyor ki sevdiği kişinin özgür istemini kabullenir. Ama bunun mutlak bir boyun eğişi açığa vuran bir istem olmasını diler. Acaba Gregor'un suçu özlenen bilinmedik besinin yenilip yutulacak ve sindirilebilecek bir nesne sayılmayacağını anlamakta yetersiz kalışı mıdır? Bu özlenen bilinmedik besin müzikle özdeş midir? Eğer böyle ise Gregor'un dönüşümünün nedeni müziğe düşkünlüğünü o bilinmeyen besin üzerine aktarıp kendinden uzağa itmek istemesi midir? Kendisi gidecekken kız kardeşini konservatuara yollamak gibi bir tasarıyı kafasında yaşatması mıdır? Kız kardeşi Grete'den o yücelikler ve özlemler ülkesine yollayacağı bir elçi gibi yararlanmayı mı düşünmüştür? Açgözlü bir pazarlamacı değil de bir müzisyen, bir yoksul çalgıcı olması mı gerekiyordu? Gerçekten de Kafka'nın öyküsünde Grill Parzi'nin yoksul çalgıcısının izleri saptanmıştır. Felis Bauer ile karşılaşmasından 4 gün önce, yani 9 Ağustos 1912'de Kafka günlüğüne şu notu düşürmüştür. Yoksul çalgıcıyı esinlerle bir su gibi akıp giden okuyuşum, bundan 2 yıl sonra ise Grete Bloch'a şöyle yazar. Yoksul çalgıcı güzel değil mi? Onu bir ara kız kardeşlerinden en küçüğüne okuduğumu anımsıyorum. Başka bir yapıtı bu denli güzel okuduğum olmadı hiç. Varlığım bu yapıtla öylesine dolup taşıyordu ki ne vurgulama, ne nefes, ne tonlama, ne özdeşleşme, ne anlam bakımından herhangi bir hataya yer vardı içimde. Okuduklarım gerçekten insanüstü bir doğallıkla yüreğimden kopup geliyordu. Beşeri bir duygudaşlığın, sanatçılara özgü bir kendinden geçişin, bir dinsel sözverinin tellerinden kopup geldiği Grete'nin kemanını, Grill Parzer'in yoksul çalgıcısı kendi eliyle Kafka'ya vermiş gibidir adeta. Söz müziğin canına okuyor der Jakob ve yer yer çatlamış eski kemanını çalar. Ne var ki bu şiirin tanrısal nesneden bütün koparıp alabildiği cehennemi bir konserden başka bir şey değildir. Bu konser de kendisini Kafka'da bir böceğin somut kılığında karşımıza çıkan bir yalnızlığın kucağına iter. Ancak yoksul çalgıcının müziğinin tersine Grete'nin kemanından dökülen namelerde bir güzellik vardır. Çünkü Grill Parzer'de yalnızlığın şifresini oluşturan tüm kakafoni Grete'de erkek kardeşe aktarılmış ve onda yukarılara çıkması bir türlü önlenemeyen ıslıksı acınacak bir sese dönüşmüştür. Ne var ki ve bu ne var ki de Yoksul Çalgıcı'nın yayınlandığı yılla değişimin yayın yılı arasında her türlü kuşkudan uzak Viyanalı Katolik Grill Parzer'in ile Praglı Karamsar Kafka, Franz Josef dönemini müjdeleyen gölge ile bu dönemi yiyip yutan gölge arasındaki bütün ayrımlar açığa vurur kendini. Ne var ki Jakob ilk kez işittiği müzik üzerine yere diz çöküp yüksek sesle Tanrı'ya yakarabilir. Oysa Kafka'daki espriyi böceğin diz çökmesini sağlayacak dizlerden, ciddiliği ise dizleri olsa bile böceğin yakarma gücünden yoksunluğu oluşturur. Wolfgang Amadeus Mozart'ı ve Sebastian Bach'ı çalıyorlar ama Aziz Tanrı'yı çalan biri çıkmıyor der Yoksul Çalgıcı. Ama öykünün sonunda evi basan sulardan çocukları kurtarmak için canını verirken kendisi çalar Aziz Tanrı'yı. Ancak bu çalış öylesine ilk anlamlılıkla doludur ki Grill Parzer değil sanki Kafka istemiştir öyle olmasını. Çünkü kendisini bekleyen sondaki kutsanmışlık karakterini silip atmak için Jakob'u Grill Parzer bir kez daha ölümcül sel sularının içine yollar. Vergi defterini ve birkaç gulden değerinde kağıt parayı ele geçirmesini sağlar. Böylece öykünün kahramanı Jakob'un bayağı bir aptal, İsa'ya inanmış bir budala mı yoksa kutsal bir insan mı olduğu sorusunu yanıtsız bırakır. Yalnız keman imgesi değil, ilgili soru üzerinde esen gitsel hava ve sonun bir açıklığa kavuşturulmadan bırakılışı, Yoksul Çalgıcı ile değişimi birbirine bağlar. Bir dış zorlama olmaksızın vereceği özgür kararla ekmek parasını kazanmak için istemeyerek sürdürdüğü çalışmalara senin olsun deyip özlediği bilinmedik işe koyulsa, örneğin müzisyenlik mesleğinde karar kılsa, dönüşümünün önüne geçebilir miydi? Müzik esenliğe kavuşturabilir miydi kendisini? Müzik öyküde genel olarak sanatın ve öznel olarak yakarı sanatının yani edebiyatın bir simgesi rolünü mü oynamaktadır? O ezeli bekarın yaşamsal paradoksu, özlemiyle insana özgünün ötesine geçmek için hayvan kılığına girmesi gereken Gregor'un paradoks tablosunda mı açığa vurmaktadır kendini? Bu sorular yumağı bizi Kafka'nın bekarlarına ve Kafka'daki suçluluk duygularının uçurumuna çekip götürür. Gregor'un yalnızlığı böyle bir uçurumun varlığını göz önüne serer. Böceğin içinde yaşadığı ve sonunda bir bok böceği kılığında soluğu aldığı o pislik de aynı işlemi görür. Her ikisi de insan varlığının neden ve sonuç yasasında bağımsız aşırı uçlarıyla paradokslarını oluşturur ve bu bakımdan bekardaki uçurum Gregor'un dönüşümünde yansır. Karşımıza çıkar yeniden. Yönelttiğimiz sorularla Gregor'un dönüşümünün çevresinde bir yanıt ele geçiremeden dolanıp durmuşsak, bununla bütün yaptığımız öykünün yapısında Kafka'nın dikkate aldığı ilkeye uygun davranmış olmaktan başka bir şey değildir. Bu ilke de bir çıkış ve varış noktasından yoksun devinimdir. Çıkış noktasına dönüp gelen pergelin ucunun devinimi de bunun simgesidir. Biz de Gregor'un insan ve hayvan yaşamı içinde bu pergelsi devinimi izlemiş bulunuyoruz. Gregor'dan geriye kalan şey dirimsellikten yoksun bir maddedir. Sırtındaki çürümüş elmayı ve onun iltihaplanıp üzeri baştan aşağı yumuşak tozla örtülmüş çevresini pek algıladığı yoktu artık. Ailesini düşündükçe duygulanıyor, içinde sevgi hisleri uyanıyordu. Hani kendisi de belki kız kardeşinden daha bir kesinlikle ortadan kaybolması gerektiğine inanıyordu. Kulenin saati sabahın üçünü vurana dek bu boş düşünceleri sessiz sakin kafasından geçirdi. Ruhunda esen bu aşırı özveri havasında yaşamsal sorunun bir çözümünü ele geçirdiğimizi sanırsak, ömrü boyunca kendi kendisini yanlış anladığı gibi biz de Gregor'u yanlış anlamış oluruz. Ne hayvanın ölümü esenliğe kavuşturucu bir kavrayıştır, ne de böcek kendi kendisiyle ve dünyayla uzlaşma içinde ölür. Bu böcek kendisinin ortaya çıkışıyla yol açtığı gürültü patırtıyı kendini feda ederek sona erdirmek için yok oluşunu kabullenen bir kahraman değildir. Gregor'un düşünceleri barışçıl hava taşır. Çünkü boştur hepsi. Bir zaman nasıl mesleğinin boyunduruğuna katlanmış ve babasının biriktirdiği paraları kendisinden gizlemesini sineye çekmişse, kendi ölümünü de öylece sineye çeker. Yalnızca kendisini bekleyen ölümün yol açtığı güçsüzlük, Hoşnutsuzluğunun bir kez daha patlak vermesini ve böylece daha öncekilerde olduğu gibi onun yine kendi güçsüzlüğüyle yüz yüze gelmesini önler. Özlenen bilinmedik besin ne anlama gelirse gelsin tıpkı son zamanlarda yediği yiyecekler gibi Gregor'u besleyip doyurmadan vücudunun bir yerinden girip bir yerinden çıkacaktı. Görüyor musunuz ne kadar sıskalaşmış der Grete. Tabii bunca zaman bir şey koymadı ağzına. İçeri taşıdığımız yemekleri yine olduğu gibi dışarı alıp dışarı çıkarıyorduk. Grete'nin bu sözleri yazarın açıklamasıyla uyum içindedir. Bundan böyle Gregor hiçbir şey yememeye başlamıştı. Ancak kendisi için hazırlanmış yemeğin önünden tesadüfen geçtikçe oyun oynar gibi bir lokma alıp ağzına atıyor, lokmayı saatlerce ağzında tutup çokluk gerisin geri tükürüyordu. Gregor'un ölümünün ardından Grete'nin söylediği sözler acımasız bir titizlikle doludur. Grete, Gregor'u cansız bir nesneye benzetir. Gerçekten de Gregor'un yaşadığı söylenemez. Yaşam bedensel ve ruhsal anlamda kayıp gitmiştir önünden. Dönüşüm Gregor'u değiştirmemiştir. Mantığı içine yuvarlandığı her durumla uzlaşmasını sağlayan bir nesne diye niteler ve onu sözcüğün tam anlamıyla her hayvandan daha hayvansal yani bir nesne olmak için gereksinir. Böylece Gregor ölmeyen, geberip giden bir yaratığa dönüşür. Sonunda bitişik odadaki şey olarak hizmetçi tarafından evden süpürülüp atılır dışarı. Kafka dönüşüme uğramış Gregor'la öylesine çözülmez bir karmaşayı içeren bir karakter yaratmıştır ki onun maddeyle düşüp kalkmasında ve nesneye yöneliliğinde bile suçunun nedenini göremeyiz. Gerçi öykünün gelişimi, öyküdeki başlıca kişi Gregor Samsa gibi şematik bir akış izler. İnsandan yola koyulur söz konusu akış. Hayvan üzerinden geçerek nesnede sona erer. Bu durumdan şu yalın dersi çıkarmakla yetinmemiz gerekiyor. Nasıl yaşanırsa öylece ölünür. Bir kimse nesnelerin ticaretini yapar, iş gezilerine çıkarsa kendisi de zamanla bir nesneye dönüşür ve bir süprüntü yığını olarak son bulur. Ne var ki öyküden çıkarılacak böyle bir ders öykünün içeriğine ters düşer. Öyküde bir dönüşüm değil, dönüşüme uğramış bir kişi anlatılır. Yaşam yolunun hiçbir dönemecinde yazgı Gregor'un karşısına bir seçenek çıkarmaz. Gregor ne iyi ile kötü arasında bir seçme durumu karşısında kalır ne de yaşamın yüzeysellikleriyle düşüp kalktığını görecek, buna yazıklanacak ya da bunun cezasını çekecek fırsatı ele geçirir. Ancak ortada bir dava ve yargı olmaksızın mahkum edilir. Mahkumiyetinin nedenleri konusunda herhangi bir şey bilmez. Gerek kendisi gerek okuyucular bir değişmezliğe boyun eğer. Kafka'nın değişimi tüm deneyselliğin ötesinde bir gücün maddeselin alanından içeri sızmasıdır. Maddesel söz konusu sızmanın varlığı konusunda yalnızca bilgi edinilebilir ve onunla uzlaşılabilir. Nitekim Samsa ailesi de böyle yapar ve bunda hiç de pek başarılı olduğu söylenemez. Mavi çizgili iki küçük ve beyaz seliloid topun doğruca fizik ötesinden geçip çevresinde acımasız zıplamalara koyulduğunu gören yaşlıca bekar Blumfeld, olağanüstünün de kimi sınırları olması gerekir der. Taşra'da düğün hazırlıkları sayfa 124. Ne var ki Kafka'nın dünyasındaki temel yasaya göre söz konusu sınırlar tek yanlı olup yalnız deneysel için söz konusudur. Olağanüstü canı istediği gibi aşabilir bu sınırları. Kurbanlarını seçip alır olağanüstü. Seçimin nedenleri ise gizli kalır ama keyfi davranışından ötürü seçim grotesk bir acımasızlığı içerir. Dönüşüm için neden Gregor Samsa seçilmiştir de onun kendilerine pek benzediği kiracı üç baydan biri seçilmemiştir. Bu soru öyküde yanıtsız bırakılır ama yine de söz konusu keyiflikte bir genel geçerlilik çekirdeği saklı yatar. Özellikle Gregor Samsa sıradan bir insan sayılacağı, öbür sıradan insanlara kendilerinden ayırt edilmeyecek gibi benzediği için başına gelen akıl almaz olay da öyküsünün okuyucuları arasındaki her sıradan insanın başına gelebilir. Kafka'nın anlatı yazarı olarak ustalığı, olağanüstü bir olayı ortak bir zemin üzerinde sergilemesiyle açığa vurur kendini. Gregor sıradan bir kişi olduğundan değişimin antimasal diye nitelenmesini onaylamak güçtür. Gerçek masalın insanın başarı temeli üzerinde varoluş düzenine gereği gibi uyumunu ve insan dünyasında gereği gibi yer alışını göstermesine karşılık antimasalda başarısızlık ve amaçtan sapma temeli üzerinde gerçek bir uyum ve düzen olmaksızın dünyada dikiş tutturulamayacağı sergilenir. Buna göre anti masalın konusu Gerçekte olduğu gibi dünya değil, olmaması gereken biçimiyle dünyadır. Masal dünyasıyla anti-masal dünyası birbirinden nasıl ayrılırsa ayrılsın, her ikisinin de orta yerinde bir karakter, bir kahraman ya da anti-kahraman, bir prens ya da bir anti-prens bulunur. Ne var ki Kafka'nın öyküsündeki ironiyi doğuran, tüm seçilmelere en az elverişli bir kişinin dönüşüm için seçilmiş olmasıdır. Gregor'un Goethe'ye karşı beslediği aşırı istek asla eski bir masaldan, örneğin Fransızların La Belle et la Bête masalından alınmış olmayıp aynaya yansıyan bir yazı gibi öyküde yenilenmez. Gregor, büyülenerek hayvan kılığına sokulan ve esenliğe kavuşmak için yanıp tutuşan bir prens olmadığı gibi acı ve ıstırapları sonunda dindirilen bir masal dilencisi de değildir. Ve ölmediyse bugün yaşıyordur hala. Gregor, Samsa ölür. Tüm fantastik masal dünyasının ötesinde yitirir yaşamını ve bu dünyanın düpediz uzağında kalır. Masal kavramı Gregor Samsa'ya uygulanmak istendi mi silinip gider ortadan. Gregor Samsa iddiasız, sıradan bir pazarlamacıdır. Bir sabah böcek kılığında uyanmak gibi tatsız bir durumla karşılaşır. Kendine özgü bir varoluş biçiminde hayvansal bir dönüşme trajik bir dalış Gregor Samsa için söz konusu değildir. İlgili dönüşüm daha çok Gregor'un kahramanlık havasından uzak varlığına ne tuhafsa uygun düşer gibidir. İnsan kılığında bir pazarlamacı olarak taşrada iş gezilerine çıkan Gregor gibi kahramanlıktan uzak bu kişinin dönüştüğü böcek de kendine özgü tüm çizgilerden yoksundur. Değişim bir anti masal olarak tasarlanmış olsaydı Gregor'un dönüşümüne hangi gücün yol açtığı konusuna Kafka'nın en azından üstü kapalı değinmesi beklenirdi. Cadı ya da büyücü, peri ya da yazgı, her ne ise bu güç kendini öyküde açığa vurur ve olmaması gerektiği gibi olan dünyaya gerçekten var olabilmek için nasıl olması gerektiğini bildirirdi. Bu özlenen gerçek dünyanın kenar çizgileri görünür bir biçimde öne çıkardı ve doğrusu bu gibi kenar çizgilerinin öykünün en son sayfalarında boy gösterdiğine tanık oluruz. Ne var ki böyle bir son, böceğin ardından olup bitenler Kafka'yı memnun bırakmamıştır. Okuyucular da aynı hoşnutsuzluğu duymadan yapamayacaktır. Değişimin son bölümü Samsa ailesini bedensel bir iyileşmenin yolunda gösterir. Ne var ki Gregor Samsa'yı dönüşüme zorlayan güç, bedensel bir hastalığın simgesinden alabildiğine daha çok bir şeydir. Gregor'un değişimine bedensel hatta ruhsal bir rahatsızlığın dışa vurumu gözüyle bakması için öykünün hiçbir yerinde Kafka'nın okuyucuyu yüreklendirdiği görülmez. Kafka epilog dışında ilgili konuda herhangi bir tavır takınmaktan uzak tutar kendini. Anlatılan olayın bilmecemsilliğine yazarın kendisini de bir yaşantı ortaklığıyla karışmış gören kimse, kendi duygusallığını tamamen soğuk bir tutumla sergilenen anlatı olayının içerisine taşımış olur. Gregor'un dönüşümüne yol açan gücün temel yasası, bu gücün kapalı bir kutu oluşturmasıdır. Her türlü betimleme amacından el çekildiği zamandır ki bu gücü betimleme olanağı ele geçirir. Samsa ailesinin evinde beklenmedik biçimde kendini açığa vuran boşluk, söz konusu gücün simgesidir. Bu güç, özlenen bilinmedik besin gibi benzer uhrevi dünyalardan Gregor'un kulağına çalınan müzik gibi kavranılmaz nitelik taşır. Gregor'un kendisi kavranılmazla teması sonucu kavranılmaz duruma gelmiş, daha ilk cümlede iki olumsuzlama öneki kullanılıp devcileğin böcek olarak öyküye sokulan olumsuz bir nesneye dönüşmüştür. Sabahleyin uyandığı tedirgin düşler ise her iki olumsuzlama için dilsel bir foya işlevini görür. Kendisine dokunulmayacak, untohable birine dönüştürmüştür Gregor. Bundan dolayıdır ki kız kardeşi yemeğini koyup götürdüğü kaseyi bir bezle tutar. Ayrıca böcek sözcüğü de bireyselliğe kapalı bir tür adıdır. Kafka öyküsünde Gregor'un dönüştüğü böceğin nasıl şey olduğunu açığa vurmaz. Yine böceğin biçim ve büyüklüğüne de değinmeden geçer. Başlangıçta Gregor'un yassı bir vücudu vardır. Bu vücut o denli incedir ki kanepenin altına kolaycacık girip saklanabilir. Ama daha sonra doğrulup ayağa kalktı mı dişleriyle kapının anahtarına yetişecek kadar iriliği ve uzunluğu belirtilir. Ne var ki Kafka'nın Gregor'u söz konusu dönemde Avrupa'daki pazarlamacıların iş gezilerinde kaldıkları ucuz ve pis otellerde karşılaşmaktan en çok korktukları bir böcek olan tahta kurusuna dönüştürdüğünü düşünebiliriz. İleride Kafka'nın Değişim'de kendi ailesindeki tahta kurulardan söz açtığı yolundaki iması, metnin hiçbir yerinde doğrulanmaz. Böceğin belirsiz kenar çizgileri, Gregor'un sırtında ve böğürlerinde kendisiyle birlikte sürüklediği iplikler, kıllar ve yemek artıklarıyla iyiden iyiye silinip atılır. Hizmetçi kadının sonunda onu koca bir bok böceği diye nitelemesini ille de böcek bilimle ilgili sınıflandırma gibi anlamamak gerekir. Bu davranışıyla hizmetçi daha çok insanlarca hakaret anlamında kullanılan bir ismin utancını da ölümcül yara almış hayvanın üzerine yıkar. Geçirdiği dönüşüm Gregor'u bir parya hem de hayvanlar dünyasının bir paryası yapmıştır. Özellikle Gregor insanlık dışı güçler tarafından mahkum edildiği için böceğin görüntüsünü de insan eliyle resme geçirmek olanaksızdır. 1915'te yayımcı Kurt Wolf, Von Ottomar tarafından hazırlanmış kapak taslağını Kafka'nın önüne koyduğu zaman onun itirazıyla karşılaşmıştır. Böceğin kendisi çizilemez, hatta uzaktan bile resmi yapılamaz. Buna karşılık Kafka, kapak için anne ve babayla kız kardeşin aydınlık odada dikilip tamamen karanlıklar içindeki bitişik odanın kapısının açık durduğu sahneyi önermiştir. Bu zifiri karanlık, Gregor'un yazgısıyla büründüğü hayvansal kılığın en iyi ve biricik betimlemesini oluşturur. Un, Almanca'da olumsuzluk bildiren önek. Olumsuzlama, karanlık, boşluk öykünün sinesinde saklı yatan giz için Kafka'nın bulabildiği en son giysilerdir. Gregor'un dönüşümü, onun kendine özgü olup hiçliğe işarette bulunan olanaklarını ve kendisini söz konusu olanaksızlıklara mahkum eden yazgının anlaşılmazlığını simgeler. Öykünün sonunda Samsa ailesinin evden ayrılıp bir gezintiye çıkışı gösterilir. Böceğin kaldırılıp atılmasından, hizmetçiye yol verilmesinden ve kiracı bayların evden çıkıp gitmesinden sonra geride kalanlar küçük çapta bir piknik için yola koyulmuşlardır. Geçmişin üzerinden bir sünger geçilmiş, yeni bir yaşamın arayışı içine girilmiştir. Doğada gönülleri okşayan bir hava eser ve dinlenmeye gereksinim duyan Samsa ailesinin üyelerine kucak açar. Gregor'un yaşamına bir leitmotif gibi eşlik eden yağmur dinmiştir. Aile üyelerinden başka kimsenin oturmadığı tramvayın içini baştan başa güneşin sıcacık ışınları aydınlatmaktadır. Geçmişin karanlığı yerini geleceğin aydınlık ve özgürlüğüne bırakmıştır. Ve daha bir yakından bakınca önlerindeki bu gelecek için eldeki olanakların hiç de azımsanamayacağı anlaşılır. Böylece bir böceğe dönüşen pazarlamacının tedirgin düşleriyle başlayan öykü, Gregor'un arayıp bulduğu şimdikinden daha iyi bir evde yaşanacak dört başı mamur bir yaşama ilişkin anne ve babanın yeni düşleriyle son bulur. Ne var ki Grete'de baş gösteren değişiklik hepsinden çok dikkati çeker. Anne ve baba kızlarını tamamen yeni bir varlığa dönüştürmüşe benzeyen ilkbaharsı tomurcuklanmanın bu ansızın patlak verişine şaşkınlıklarından adeta dillerini yutmuşlardır. Yanaklarını sararıp soldurtan tüm mihnet ve eziyetlere karşın kızları Grete son zamanda serpilip güzel ve tombul bir kıza dönüşmüştür. Dönüşümünü eksiksiz kılmak için de Grete şimdi tabiat ananın yaşam saçan, yaşamı yenileyen güçleriyle birlik olur. Özellikle bu sonun Gregor'un dönüşümüne bir kontur puan olarak düşünülmüş olması ve yine özellikle bu kontur puanın bir armoni içinde eriyip gitmesi onu düzmece bir nitelikle donatır. Kız kardeşinin dönüşümü sıradan yaşamın mantıksal hoyratlığını içerir ve öykünün gerçek üstü alanında Gregor'un dönüşümünü dengelemekten uzak kalır. Kız kardeşteki dönüşümü hangi bilinmedik gücün gerçekleştirdiği sorusuna ne ilkbahar arifesindeki güneşli günün ılık havası ne de Samsa ailesinin toplumsal konumundaki iyileşme yanıt verir. Öykünün bu sonu Thomas Mann'daki sanat ve yaşam karşıtlığının Kafka'nın henüz bulguladığı paradoks üslup olanaklarına hayli zorlanmış bir uyarlanışıdır. Ne var ki müziğin esintisi bir ara ruhunu alayıp geçmiş de olsa Gregor'a sanatçı gözüyle bakılamaz. Bir pazarlamacıdır Gregor ve pazarlamacı kalır. Bunun gibi böceğe dönüşümü de Grete'nin uyanışı ve kadınsallıkta gözlerini açışıyla dengelenemez. Bu uyanış isterse bayağılığın hazlarına öykünme niteliği taşısın, böyle bir dengeleme gücünden yoksundur. Kafka, dev cileğin böceğin tablosunu öylesine bir kezdiğini ve yerinden oynatılmaz biçimde ampirik yani deneysel gerçeğin üzerine geçirmiştir ki söz konusu gerçek böyle bir böceğin ortada belirmesiyle bütün zamanlar için geçerli bir dönüşüme uğramıştır. Üzerinde devinip durduğumuz dünya Gregor Samsa'nın dönüşümünden beri başkalaşmıştır. Kitabın sonu 23 Ağustos 1999.